Ayrım 13. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 123. 64. Kurtun okşayışlarının, saygısının, parasının tadını çıkarttı şişko terzi kız arkadaşlarına şöyle derdi. Doğrusu sıradan bir tüccarı yeğlerdim. Gerçi kurt da sıkıcı değil ama benim sakin bir yaratılışım var. O ise tipik bir serüvenci. Uğraştığı işin tehlikeli olduğunu Richter de anlıyordu. Bazen kalemleri, cetvelleriyle çalışma masasını, Hilda'yı, arada bir esneyerek Berliner Illustriyete ciltlerine baktığı sessiz, sıkıcı akşamları özlüyordu. Ancak bir kez kafasına serüvenci olduğu fikrini sokmuştu ve buna yalnızca şişko terzi kızı değil, kurduğu İmparatorluk Ulusal Emek Partisi'ne üye olan yüzlerce talihsizi de inandırmıştı. Toplantılarda Richter anlaşılmaz ama heyecanlı konuşur, Ruslardan öç alma ve yitirilen topraklara geri dönme çağrısında bulunur ve Amerikalılardan Almanya'yı büyük bir devlet olarak kabul etmelerini isterdi. Yandaşları SS birliklerinde hizmet etmiş eski Nazilerdi. Onların önünde konuşurken Richter elinde olmadan eski düşünceleri, hatta sözcükleri yineler, melezlere, plütokratlara söver, rahmetli Marabu'nun ölüme mahkum kuşaklar ölümle nişanlıdır, Almanya eşsiz de eşsiz kalacaktır gibi özdeyişlerini inelerdi. Toplantıdan sonra biraz yürüdü ve eğer yakınlarında partisine baş koymuş, kraldan daha çok kralcı bir yandaşı bulunmadığından emin olursa, üstlendiği bu tuhaf ve olağanüstü görevi unutmak için kadın çığlıklarının cazın gürültüsüne karıştığı bir restorana giderdi. Partisinin manifestosunu yazmış ve bunu Şirke'ye göstermek istemişti. Ancak binbaşının Paris'te olduğunu öğrenince sorumluluğu üzerine alması gerekmişti. İki hafta sonra Weigl binbaşı döndü demişti. Manifestoyu okudu. Senden çok hoşnut. Richter ayaklarını yere sıkı bastığını anlıyordu. Partisine yazılan eski bir temine sert bir sesle lütfen dedi. Başkan olduğumu unutmayın. Richter'e Amerikalıların İmparatorluk Ulusal Emek Partisi'ni yasakladıkları ve polise Richter'in Frankfurt'ta ne amaçla bulunduğunu araştırması emrini verdiklerini söylediklerinde işin içine bir yanlışlık olabileceğini düşündü. Hemen Weigl'a koştu. Bir süre Amerikalılara ve polise söven Weigl, Richter'i yatıştırdı. Binbaşının bir tek sözü yeter. Ve yarına kadar beklemesini rica etti. Richter çok rahatsız bir gece geçirdi. Asansörün homurtusunu dinliyor ve şimdi kendisine yakalamaya geleceklerini sanıyordu. Sabahleyin yine doğruca Weigl'ın dükkanına koştu. Weigl kadının birine uzun uzun glayöllerin grup, nergislerin ise yastık ekimine uygun olduklarını anlattı. Sonunda kadın gidince ne dedi diye sordu Richter. Binbaşı bu işe karışmak istemediğini söyledi. Amerikalıların elinde ciddi gerekçeler varmış. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir daha buraya da uğramamanı rica edeceğim senden. Çok tehlikeli bu. Eve de gelme. Benim için hoş bir şey değil bunları söylemek ama ne yaparsın durum böyle. Richter anlıyordu. Smidl elinden kaçtığım için hiçbir zaman bağışlamayacak beni. Sonum geldi demektir. Bir bara gidip içtikten sonra şişko terzisinin yolunu tuttu ve bütün gece Smidl'a sövdü saydı. Kız esneye esneye, kim bu Smidl diye sordu. Richter somurttu. Çok mu bilmek istiyorsun? Cani'nin teki. Richter eski savaşçılar birliğine gitti ama Şirke'nin yanına girmesine izin vermediler. Weigl da kovdu onu. İki kez polis çağırıp Kızılların bölgesinde ne yaptığını ve oradan hangi koşullar altında ayrıldığını sordular. Artık hiç şüphesi kalmamıştı Richter'in. Smidl'dı kendisine kara çalan. Şirke'ye çok dokunaklı bir mektup yazarak kendisini Amerikalı gazeteciden koruması için yalvardı. Şirke'nin sekreteri mektubu binbaşıya verdiğini söyledi ama Richter herhangi bir yanıt alamadı. Paris'ten döndükten hemen sonra Şirke, General Davest'le görüştü. Generalin hiç keyfi yoktu. Almanlarla pazarlık yapmaktan, Fransızların protestolarından, İşçi Partisi'nin iki yüzlülüğünden, Bonn'la sonu gelmez görüşmeler yapmaktan bıkıp usanmıştı. Bütün bunlardan suçlu bulunan da hep kendisiydi. Washington, bu namussuz Avrupa'nın nasıl bir fesat yuvası olduğunu bir türlü anlamak istemiyordu. Şirke Fransa'da Avrupa ortak savunması planını sabote edenlerin olduğunu söyleyince General ifrit kesildi. Suçunuzu Fransızların üzerine atmayın. Almanların herkesi kendine karşı aldığını unutuyorsunuz. Burada neler olup bittiğine iyi bir bakın. Eski Savaşçılar Birliği bir yandan dolandırıcıları koruyup maskelerken öte yandan da halkı bize karşı kışkırtıyor. Geçmişinize bakmadan size güvendim ben ve siz de dürüst çalışacağınıza dair asker sözü verdiniz bana. Sözünüz böyleymiş demek sizin. Birliğinizde bir sürü kızıl bulunduğuna eminim. General Spidel'in hapiste olduğuna ilişkin konuşmalar kabak tadı verdi artık. Sizin hapishane dediğiniz bir sanatoryumdur. Çingene gibi pazarlık ediyorsunuz. Sizsiz de asker bulabiliriz biz. Generalleriniz ise öyle fazla değerli bir mal sayılmazlar. Kırık dökük generaldir bunların hepsi, her Şirke. Generalin öfkeden kıpkırmızı yüzüne bakan Şirke, birliği dağıtabilirler diye düşündü. O zaman beni de tutuklarlar. Ne de olsa burada ev sahibi onlar. Elbette bir iki yıl sonra ağızlarını değiştirecekler. Almanlar olmadan hiçbir şey yapamazlar. Ama şimdilik zikzak yapmak gerek. Eski Savaşçılar Birliği'nin, dedi Şirke, barıştırıcı bir tonla sizlere çalışmalarında dürüst olmasını sağlayacağım. Bizler Amerika olmaksızın Almanya'nın hiçbir zaman dirilemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Birlik salonunda sizin bir portreniz asılıdır. Bir konuda haklısınız. Eski savaşçılar arasında hiçbir şeyi anlamayanlar ne yazık ki vardır. Örneğin Sayın General kendilerini İmparatorluk Ulusal Emek Partisi diye adlandıran şu küçük gruba neden katlanıp duruyorsunuz? Başlarında Richter diye birisi var. Adam kendisini ünlü bir mimar gibi gösteriyor ve öylesine sanatkârenî yalan söylüyor ki başlangıçta ben bile inandım. Karanlık geçmişi olan bir adamdır bu. 4 yıl kızıllarla çalışmıştır ve şimdi de öylesine su gibi para harcamaktadır ki paraları Ulbricht'ten almış olabileceği akla geliyor. Polis derseniz parmaklıkların arasından bakıyor bu adama. General Spidel'i özgürlüğüne kavuşturmak istemiyorsunuz. Nedir generalin suçu? Kızıllara karşı savaşmak, askeri disipline boyun eğmek, hepsi bu. Öte yandan Richter gibi bir düzenbaz ise canının istediği her şeyi yapabiliyor. General Daves biraz gerilemişti ama yine de kızgında yanıtlarken Şirke'yi. General Spidel bir savaş suçlusu olarak hüküm giymiştir. Toplu katliamdır suçu. Üstelik Rusya'da da değil. Yunanistan'da Richter'e gelince halledeceğim onun işini. Size ise söylediklerim üzerinde düşünmenizi salık veririm. Benim portremi asmak yetmez. Film yıldızı değilim ben. Ve beni bununla satın alamazsınız. Bizimle çalışanlar dürüst olmalıdır. Anlaşıldı mı? Richter Şirke'den aldığı paraların kalanını da şaraba yatırdı. Birkaç kez poliste sorguya çekilmiş ve kentten bir yere ayrılmaması için imza kaydı konmuştu. Eski evinden ayrılmış, skoç kumaşından elbisesini, Amerikan malı potinlerini satmıştı. Eski ceketinin cebinde Berlin'den satın aldığı kimlik cüzdanını bulmuş ve yeniden Königsbergli Johann Sachs olmuştu. Soğuk günlerde küçük birahanelerde ısınıyor, bir gecelik için verilen paralı barınaklarda geceliyordu. Yolda giderken ürkek ürkek çevresini gözlüyor, Simadal'ı arıyordu gözleriyle. Politikadan iyice soğumuştu, gazete okumuyordu ve Amerikalı gazetecinin Prag'da başına gelen felaketten haberi yoktu. Ne iş bulursa yapıyordu, çuval taşıyor, afiş yapıştırıyor, bazen de Tanrı rızası için elini açıyordu. Düşüşü de tıpkı yükselişi gibi hızlı olmuştu ve ününün doruğuna ulaştığı 2 ay aptalca bir uyuklama dönemi gibi geliyordu ona. Sonunda az ya da çok sürekli sayılabilecek bir iş bulabilmişti. Sessiz bir sokaktaki bir zenginin köşkünün yıkıntısı temizlenecekti. Buruk bir gülümsemeyle düşünüyordu Richter. Benim bir mimar olduğumu, General Gabler için ev yaptım bilseler. Tam artık Simidl unutmaya başladığı bir sırada kendisiyle burun buruna geliverdi. Hemen yanı başında duruyordu Simidl. Richter çabucak arkasını döndü ama Amerikalı tanımıştı onu. ''Merhaba Herr Richter.'' ''Yanılıyorsunuz.'' diye mırıldadı Richter korkuyla. ''Ben Johann Sachs'ım. Richter diye birini de tanımıyorum.'' Simidal'ın keyfi yerindeydi. Sabah kendisini General Daves kabul etmiş, cesaretini överek çektiklerinden sonra muhakkak dinlenmesi gerektiğini söylemişti. O da bir aylığına Amerika'ya gitmeye karar vermişti. Daves senatörün fazla yaşayamayacağını söylüyordu. Transok konusunda görüşmesi gerekirdi onunla. Sonra gerçekten de başına gelenlerden sonra Jackson'da biraz keyif sürmesi hiç fena olmazdı hani. Güzel bir ilkbahar günüydü. Simidl bir Fransızla yemek yemiş, çok fazla içki içmişti. Richter'in şu andaki durumunu çok gülünç bulmuştu. İşçi gibi giyinmiş ve taş taşıyor. Herhalde kızıllar da böyle bu işler. Demokrasi. Çok ilginç. Berlin'den neden kaçtı acaba? Benden korktuğu için kaçmış olabileceğine kesinlikle inanmam. Böyle bir olasılıkla bir kadın dalgası vardır işin içinde. Hilda onun bir mart kedisi kadar zampara olduğunu söylememiş miydi? Simidl sevecen bir tavırla, ''Bırakın aptallığı'' dedi. ''Karınız nasıl? Ondan söz edin biraz.'' ''Karım falan yok benim. Demin de dedim size Richter değilim ben.'' Peki bu evi kim yapıyor? Yoksa siz mimar değil bir fırıncı mısınız? Bırakın artık şu gülünç oyunu. Biliyor musunuz? Aptalca yapılan bir takım maskeli balolar vardır hani. Hiç hoşlanmam onlardan. Bir mimar olduğunuz halde neden taş taşıyorsunuz? Burası Kızıl Bölgesi değil. Hem siz buraya nasıl geldiniz? Richter hiçbir karşılık veremezdi. Mahvolduğunu anlıyordu. Bir el arabasının üzerinde durduğu için Simidal'dan bir baş kadar büyük gibi görünüyordu ama öylesine acınası bir görünüşü vardı ki bu durum Simidal'ı son derece keyiflendirdi. Bu hayvan vebadan korkar gibi korkuyor benden. Dur iyice bir korkutayım. Madem öyle kağıtlarınızı gösterin bakalım. Gülümsedi Simidal. Richter çevresine bir göz attı. Kimsecikler yoktu. Yerden bir taş aldı. Simidal'ın kafasına vurdu ve kaçmaya başladı. Amerikalı'nın peşi sıra koştuğunu sanıyordu. Böylece rıhtıma kadar koştu ve yıkık bir evin bodrumuna gizlendi. Gece yarısına kadar oturdu burada. Sağından solundan fare ciyaklamaları geliyordu. Richter başını ellerinin arasına aldı ve bağıra bağıra ağlamaya başladı. Köpek gezdirmeye çıkmış bir hizmetçi kız gördü kaldırımda sırt üstü yatan adamı. Adamın başında kan varmış gibi geldi hizmetçiye ve bağırdı. Bir işçi koştu geldi. Biraz fazla kaçırmış delikanlı dedi. Sonra sarhoşun başına su döktü. Hizmetçi sevinmişti. Kımıldıyor demek ki canlı. Sonra can kurtaran arabası geldi. Simidal'a bakan doktor. Polisin işi bu dedi. Bir saat sonra General Davis'e bildirildi olay. Cinayeti inşaat işçisi Johann Sachs'ın işlediği anlaşılıyordu. Katil kaçmayı başarmıştı. General kendinden geçmişti. Ne demezler şimdi Washington'da? Bir bu eksikti. Simidal'ı Kızılların öldürdüğü kesin. Prag'ın öcünü almak istediler. Ama bu nasıl bir küstahlıktır böyle? Kentin merkezinde güpegündüz. Yazık oldu Simidal'a. Daha sabahleyin bu odada oturuyor gülüyor. Prag zindanlarındaki işkence odalarını anlatıp planlar yapıyordu. Az bulunur bir adamdı. Tatlıydı. Munisti. Yürekliydi. Ve şimdi yok bu adam. Demek ki herkesin başına gelebilir bu. Buradan çıktığım sırada birisi ateş edip öldürebilir beni. Bir de soğuk savaş diyorlar. Ne soğuk savaşı? İşte Simidal'ı öldürdüler. Polis kentin bütün batakhanelerini aradı ama Johann Sachs'ı bulamadı. Kızıl bölgesine geçmeyi başardı söyleniyordu. Bir orospu katilin kendisine geldiğini ve demet demet dolar gösterdiğini söyledi. Eski SS'lerden Strump ise Richter ve Sachs'ın aynı kişiler olduğunu ileri sürdü. Strump bir gün sokakta giderken yıkık bir evin onarımında çalışan işçilerden birinin Ulusal Emek Partisi Başkanı'na ne kadar benzediğini görerek şaşırmıştı. Strump daha sonra Richter'in partisini yasaklayan Amerikalıları cezalandırmak istediğini ekliyordu. Ama bu sözler kimse tarafından ciddiye alınmadı. Çünkü Strump düş kurmayı seven bir insandı. 2 yıl önce de Koblenz'da iskelede Hitler'e rastladığını, Führer'in gayet sakin maden suyu içtiğini anlatmıştı. Gazeteler Simidal'ın öldürülmesini Prag'la ilgili açıklamalarına bağlıyorlardı. Frankfurter Zeitung'da Kızılların Federal Cumhuriyet'in temellerini sarsma girişimlerine ne zaman son verilecek deniliyordu. Senatör Lowe'a sakınarak bildirdiler olayı. Doktor yeni bir krizden korkuyordu. Senatör kendine gelince hiçbir şey söylemeden uzun süre Simidal'ın portresine baktı. Zavallı çocuk bir kahraman gibi öldü. Amerika için canından geçti. Şikayet etmek günahtır. Biliyorum ama bu kadarı da eşitsizlik doğrusu. Bir takım ödlekler, 5 para etmez adamlar zenginleşiyorlar, gülüp oynuyorlar. Öte yandan Simidal gibi billurdan bir adam Kızılların eline düşüyor. Artık kimsem yok. Mary'nin adını bile anmak istemiyorum. Paris'te ne yaptığını sorduğumda Koster gayet açık söylemişti. Kahvelerde oturup Amerika'ya sövüyor ve hiç utanıp sıkılmadan zencilerle dans ediyormuş. Bunun benim kızım olduğunu düşünmek bile korkunç. Simidal'a bağlamıştım tüm umutlarımı ama Yüce Tanrı yanına çağırdı onu. Kime emanet edebilirim artık Transok'u? Benim gücüm tükenmek üzere. Nivey ise bir hiç ve üstelik de Fransız. Senatör biraz yatıştıktan sonra Roberts'a gitti. Albay'ın olayı yalanlayacağını düşünüyordu ama Roberts kayıtsızlıkla. Evet dedi, yazık oldu Simidal'a. Her ne kadar Prag'da ödlek davrandıysa da yetenekli bir adamdı. Lowe kendinden geçmişti. Lütfen gücenmeyin ama ancak bir kızıl böyle konuşabilir. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki işkence yaptılar çocuğa. Damarından iğneyle. Roberts hemen yatıştırdı onu. Biliyorum, biliyorum. Tartışmayalım. Heyecanlanmamanız gerek sizin. Korkarım ki dedi bir süre sustuktan sonra Lowe. Heyecanlanacağım günler de iyice sayılı artık. Ölümümden sonra kim yönetebilir Transok'u? Neden böyle karamsarsınız? Hepimizden çok yaşayacaksınız siz. Transok'a gelince üzerine düşeni yapmıştır. Prag olayından sonra demir perde gerisinde ajanstan kimseyi bırakmazlar. Batı Avrupa için ise ajans dışında daha bir sürü kanalımız var. Bana kalırsa Mississippi'ye gidin siz. Halka moral verin. Yoksa kızılların propagandaları ta oralara bile sızacak. Üstelik evinizde geçireceğiniz bir ay ömrünüze 10 yıl katacaktır. Bundan eminim. Benim sağlığım konuşmaya değecek kadar önemli bir şey değil. Jackson'da Smiddles'ız ne yaparım ben? Richmond, J.R. gözü pek çocuk ama ona göz kulak olmak gerek. Çok genç daha. Binbaşının nasıl iyi bir insan olduğunu tahmin edemezsiniz. Bakın açık söylüyorum. Smiddles'ız bir Mississippi'de olamaz. Evet yetenekli bir adamdı dedi Robert sevecenlikle. Sonra acele acele ekledi. Bir saate kadar istihbarat birlikleri temsilcilerin toplantısı başlayacak. Mary Kafe Dom'da oturuyor ve konyak içiyordu. Ressam dostları, resim tüccarlarının birbiri ardına iflas ettiklerini, hatta son açık artırmada Picabia'nın bile şık bir kostüm fiyatına erişemediğini, amatörlerin de artık bu işi bıraktıklarını, paralarını Amerikan hisse senetlerine yatırdıklarını, resimle kimsenin ilgilenmediğini konuşuyorlardı. Ressamlardan birisi okuduğu bir akşam gazetesini katlayıp masaya koyarken esneye esneye, her gün aynı şeyler dedi. Görüşmeler, üsler, grevler, cinayetler. Smiddle diye bir Amerikalı gazeteci öldürmüşler. Gazete de buna koca bir sayfa ayırmış. Kimi ilgilendirir bu? Öldürmüşlerse öldürmüşler. Bıktık artık be. Mary kaparcasını aldı gazeteyi onun elinden. Yüzüne kırmızı lekeler kaplamıştı. Birden gürültülü bir kahkaha attı. Konyak verin bana. Sonunda hakladılar ya Smiddle'ı da. Ne varmış bunda? Bugün sabaha kadar içeceğim. Bir zamanlar dahi olmak istemiştim. Sonra beni birileri sevsin istedim. Aptallık da bunların hepsi. Hayatta çok az iyi şey var. Ama şimdi içmek istiyorum ben. Eşitlik var diyorlar değil mi? Bu da aptallıktan başka bir şey değil. Ama ne olursa olsun Smiddle'ı haklamaları iyi bir şey. Bir konyak daha verin. 13. ayrımın sonu sayfa 131.